Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tekasür suresinin 1-8. Ayetlerini Kur'an-ı Kerim karelerinden Minşavi'nin kıraati ile dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal, mülk ve servette çoklukla övünmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi. Öyle ki kabirleri bile ziyaret ettiniz. Hayır, ileride bileceksiniz. Yine hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız, andolsun o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz. Sonra onu hiç tartışmasız kesin bir gözle aynel yakin görmüş olacaksınız. Sonra da o gün kesin olarak nimetten sorguya çekileceksiniz. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
وليتذكر أولو الألباب.
Nura Giden Yol. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Bir Nura Giden Yol isimli sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bir önceki sohbetimizde İnsan Suresinin tefsirinin tamamlanmasının ardından bugün Mürselat Suresinin ayetlerinin tefsirine başlamak istiyoruz. Evet, bugün 50 ayetten oluşan ve Mekke'de nazil olan Mürselat suresinin tefsirine başlıyoruz. Bu sure, Yüce Allah tarafından farklı işler için gönderilen meleklerin ismiyle, yeminle başlamaktadır. Bu surede, "O gün inkarcılara vay haline" ayeti 10 kez tekrarlanarak Allah'a ve kıyamete inanmayanlara uyarı yapılmaktadır. İlk olarak Mürselat suresinin 1 ila 7. ayetlerinin tilavetini kulak verelim.
Bismillahirrahmanirrahim. Vel mursalati urfa fel asifati asfa ven nashirati nashra fel fariqati farqa فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع.
Yemin olsun birbiri ardından gönderilenlere, fırtına olup esenlere, yaydıkça yayanlara, hak ile batılı birbirinden iyice ayıranlara, mazereti ortadan kaldırmak veya uyarmak için vahyi iletenleri. Ki size vaat olunan şey mutlaka gerçekleşecektir.
Ya zel celali vel ikram, ya zel na'mai vel cud, ya zel menni vel tavul har.
İnsanların bir kısmının sürekli şüphe duyduğu konulardan biri kıyametin kopması meselesidir. Oysa Kur'an-ı Kerim farklı ayetlerde dünya hayatındaki ölüm ve yaşam örnekleriyle Allah'ın kıyameti gerçekleştirmedeki bilgi ve kudretini delil getirmiştir. İlahi sistemde melekler evrenin işleyişinin görevli aracılarıdır ve Allah onların aracılığıyla evrenin işlerini, yani hem yaratılış ve varlık düzenini hem de insanlara yönelik yasa ve rehberliği düzenler. Bu ayetler vahiy peygamberlere ulaştırmak ve onları her türlü hata ve unutkanlıktan korumakla görevli meleklere yeminle şöyle buyuruyor: Allah'ın kıyametle ilgili vaadi kesinlikle gerçekleşecektir ve ne zaman Allah dilerse bu olay gerçekleşecektir. Melekler peygamberlere peş peşe gönderilen ve görevlerini yerine getirmek için rüzgar gibi hızla gidenlerdir. Onlardan bir kısmı kutsal kitabın ayetlerini peygamberlere yayar, böylece doğruyu yanlıştan ayırır, Allah'ı anmayı, ki bu onun ayetleridir, peygamberlere ilham ederler. Sonra peygamberler kendi görevlerine uygun olarak ilahi vahyi insanlara iletirler ki Allah'ın delili insanlar üzerinde tamamlanmış olsun ve artık hiç kimse "ilahi rehberlik bize ulaşmadı" diye özür beyan edemesin. Aynı zamanda bu doğru yolu kabul edenler için bir uyarı olur. Böylece onlar Allah'ın emirlerine karşı gelmekten kaçınır ve kıyamet günü Allah'ın azabından korunurlar. Bu ayet-i kerimeler bizlere şunları öğretiyor. Allah melekler aracılığıyla evrenin işlerini düzenler. Onlar evrenin düzeninin görevli aracıları olarak sürekli olarak hareket eder ve Allah'ın emirlerini yerine getirmek için çaba sarf ederler. Melekler vahiy peygamberlerin kalplerini ilham etmekle görevlidirler. Böylece peygamberler de vahiyi insanlara iletirler ve böylece Allah'ın delili, hakkı onlara tam olarak ulaşmış olur. Kıyamet hakkında gaflet, tüm insanları, hatta inananları bile tehdit eden bir tehlikedir. Bu yüzden Allah bunu defalarca hatırlatmış ve uyarıda bulunmuştur. Şimdi Mürselat suresinin 8 ila 14. ayetlerinin tilavetini hep birlikte kulak verelim.
فَاِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ.
Yıldızların ışığı söndürüldüğünde, gök yarıldığında, dağlar sökülüp savrulduğunda, peygamberlere toplantı vakti bildirildiğinde, bütün bunlar hangi güne ertelenmiştir? Ayrım gününe. Ayrım gününün ne olduğunu bilir misin? Bu ayetler kıyametin kopuşunun alametlerini açıklamakta ve şöyle buyurmaktadır. Kıyamet kopmadan önce gökyüzündeki yıldızlar sönüp kararmış olacak. Öyle ki gök yarılacak ve yeryüzünde dağlar parçalanıp yok olacaktır. Aslında bu dünyanın sonu korkunç ve sarsıcı bir dizi olayla birlikte gerçekleşecek ve dünya düzeni tamamen bozulacak, yerini yeni bir düzenle ahiret dünyası alacak ve kıyamet kopacaktır. Ayetlerin devamı, diriliş ve kıyamet mahkemesinin kurulmasına işaret etmektedir. O gün ilk olarak peygamberler hazır olup kendi ümmetlerine şahitlik ederler. Bu şahitlik o güne kadar ertelenmiş bir şahitliktir. Bugün doğru ile yanlışı, İyi ile kötüyü ayıran gündür ve peygamberler kendi ümmetlerini ne yapıp ne ettiklerini Allah'ın dini ve öğretileriyle ne yaptıklarını şahitlik ederler. Burada şu hususu belirtmek gerekir ki dünya düzeninde insanlar iyi ve kötü olarak yan yana bir aile veya toplum içinde yaşamaktadırlar. Ancak kıyamette mevcut ailevi ve toplumsal düzen ortadan kalkacak ve hakka inananlar batıla inananlardan ayrılacaklardır. Bu ayrım ister aynı aile, kabile veya milletin bireyleri olsunlar. Bu ayetler bizlere şunları öğretiyor. Kıyamet düzeni dünya düzeninden farklıdır. Yer ve göğün değişmesi ve mevcut evren düzeninin bozulmasıyla kıyamet başlayacaktır. İnsanlık, deneysel bilimlerle kıyameti tanıma yoluna sahip değildir. Kıyameti tanımının tek yolu ise ilahi vahiydir. Peygamberler dünyada insanların yaptıklarına şahitlik ederler ve dünyada gördüklerini kıyamette Allah'ın adalet mahkemesinde şahitlik ederler.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Değerli dinleyiciler, Bir Nura Giden Yol isimli sohbetimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Dilediğiniz takdirde bizleri İran Radyo adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz. Sağlıcakla kalın.
İran Radyo Podcast. Hazreti Süleyman'ın milattan önce 930 yılında vefatının ardından Yahudi kabileleri Kuzey İsrail Krallığı ve Güney Yahuda Krallığı olmak üzere ikiye ayrıldı. Kuzeydeki topraklar, şiddetli iç anlaşmazlıklar, liderlerin yozlaşması ve halkın da hoşnutsuzluğu nedeniyle dış tehditlere karşı zayıflamıştı. Merhaba, Bütün Milletlerin Ahmedi podcastının bir başka bölümüne hoş geldiniz. Bu podcastte son peygamberin izlerini Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim'in kutsal metinlerinde arıyoruz. Bugün sizlere Yahudi milletinin tarihi, Asur sürgünü ve Babil esareti olaylarının kalbinde o peygamberin gelişine dair ilahi müjdeyi inceleyeceğiz. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hazreti Süleyman'ın milattan önce 930 yılında vefatının ardından Yahudi kabileleri Kuzey İsrail Krallığı ve Güney Yahuda Krallığı olmak üzere ikiye ayrıldı. Kuzeydeki topraklar, şiddetli iç anlaşmazlıklar, liderlerin yozlaşması ve halkın hoşnutsuzluğu nedeniyle dış tehditlere karşı zayıflamıştı. Sonunda bölgenin askeri süper gücü olan Asurlular onlara saldırdı ve uzun bir kuşatmanın ardından nihayet M.Ö. 722 yılında bu toprağın başkenti Samiriye şehrine ele geçirdiler. Kuzey topraklarının büyük bir kısmı Asurluların kontrolündeki bölgelere sürüldü. Bu sürgün kutsal metinlerde Asur sürgünü olarak da bilinir. Tevrat 2. Krallar kitabının 17. bölümünün 5. ile 18. ayetlerinde bu sürgüne açıkça atıfta bulunur ve bunu İsrail halkının ilahi anlaşmaları ihlal etmesinin Rab tarafından verilen bir cezası olarak sunar. Tevrat'ın bu bölümünde şöyle denir. Asur kralı İsrail topraklarının tamamını işgal etti ve onları Asur'a sürdü. Bu bela İsrail halkının başına geldi. Çünkü onlar kendilerine Mısır'daki kölelikten kurtaran tanrıları Rab'be karşı günah işlemişlerdi. Putlara tapıyorlardı. İsrail'in her köşesine putperest tapınaklar inşa etmişler. Her tepenin üzerine ve her yeşil ağacın altına heykeller ve putlar yerleştirmişlerdir. Çirkin işleriyle Rabbin öfkesini üzerlerine çektiler. Rab, peygamberlerini bir bir ardına göndererek İsrail'e ve Yahuda'ya şöyle dedi. Kötü yollarınızdan dönün ve Rabbin peygamberler aracılığıyla atalarınıza verdiği buyruklara uyun. Ancak onlar itaat etmedikleri gibi Rab'be inanmayan ataları gibi isyankar oldular. Rabbin tüm buyruklarına karşı geldiler ve iki buzağı şeklinde altın put ile başka iğrenç putlar yaptılar. Baal putuna tapıyorlardı ve güneşe, aya ve yıldızlara secde ediyorlardı. Putperest tapınakların ateşinde kız ve erkek çocuklarını kurban ettiler. Falculardan rehberlik istediler. Büyücülük yaptılar ve kendilerini günaha teslim ettiler. Bu yüzden Rab çok öfkelendi ve tüm peygamberler aracılığıyla haber verdiği gibi onları huzurundan uzaklaştırdı. Sadece Yahuda kabilesi kaldı. Tevrat ve Yahudi tarihi kaynaklarına göre İsrail'in kuzeyindeki 10 kabilenin yok edilmesinden sonra Rab güney topraklarında yaşayan Yahuda kabilesine günahlarından dönmeleri için 120 yıldan fazla bir süre tanıdı. Ancak aynı krallar kitabında şöyle yazıyor. Yahudi halkı da Rabbin buyruklarına uymadı ve İsrail'in gittiği aynı kötü yollara saptı. Bunun üzerine Rab tüm İsrailoğullarından yüz çevirdi ve onları düşmanlarının eline teslim etti ki yok olsunlar ve yaptıklarının cezasını çeksinler. Kuzey İsrail'den Asur'a sürgüne gönderilen 10 kabile Yahudi tarihinde İsrail'in kayıp 10 kabilesi olarak bilinir. Bu kabileler Asur'a nakledildikten sonra çevrelerindeki kültür ve toplumlara kademeli olarak entegre oldular ve asla belirgin bir Yahudi kimliğine de geri dönmediler. Ancak Babil'e sürgüne gönderilen Yahuda kabilesinin soylularının, rahiplerinin, zanaatkârlarının ve nüfusunun bir kısmı etnik kimliklerini de korudu. yaklaşık 70 yıl sonra Ahameneş İmparatorluğu Babil'i fethetti. Ahameneş Kralı Kuroş, Babil'deki ilk hükümdarlık yılında Yahudi kabilesinden sağ kalan Yahudilerin Kudüs'e dönmelerini ve şehirlerini ve tapınaklarını da yeniden inşa etmelerine izin verdi. Kuroş'un fermanından 2 yıl sonra tapınağın yeniden inşası başladı ve bir süre kesintiye uğramasına rağmen nihayet Ahameneş Kralı 1. Daryus döneminde yani ilk tapınağın yıkılmasından 70 yıl sonra 2. tapınak veya 2. heykal tamamlandı ve resmi olarak yeniden açıldı. Eski Ahit'te bu yeniden inşa özellikle Ezra ve Nehemiya kitaplarında da ayrıca Hacı ve Zekeriya kitaplarında da anlatılmıştır. Bu metinlerde Yahudiler İranlı Ahameneş Kralı Kuroş'u Rabbin Mesih'i Meşih olarak anmışlardır. Onlara göre ilahi iradeyi yerine getiren ve Yahudi halkını esaretten kurtaran bir kral. Rabbin yeni evinin temeli atılırken Yahuda halkının gençlerinin sevinç çığlıkları göğe yükseldi ve önceki Süleyman mabedinin ihtişamını gözleriyle görmüş olan yaşlı erkekler ve kadınlar acı acı ağlıyorlardı. İşte böyle sarsıcı ruhani bir anda Yüce Rab, hizmetkarı Hagai peygamberi onlara göndererek bu kederli topluluğa teselli edici mesajı iletti. Hagai peygamberin kitabının 2. bölümünün 7. paragrafında şöyle denir. Orduların Rabbi diyor ki, bütün milletleri ve kabileleri sarsacağım ve bütün milletlerin Hamad'e arzusu gelecek ve ben de bu evi yücelikle dolduracağım. Orduların Rabbi diyor ki, gümüş benimdir ve altın da benimdir. Orduların Rabbi diyor ki, son evimin yüceliği ilk evimin yüceliğinden daha büyük olacak ve orduların Rabbi diyor ki, bu yerde size şalom, barış vereceğim. Tevrat ve İncil'de Muhammed kitabının yazarı Episkopos Benjamin Keldani, Peygamber Hagai'nin kitabındaki bu bölümleri 2009 yılında Londra'da basılmış Süryanice bir nüshadan tercüme etmiştir. Bu Süryanice nüshada Hemede kelimesi açıkça görülüyor. Şimdi Tevrat ve İncil'in İngilizce bir versiyonu için İbranice Hemede kelimesinin Desire, arzu ve istek ve İbranice Shalom kelimesinin peace, barış ve huzur olarak çevrildiğini göreceksiniz. Yahudi ve Hristiyan yorumcuları, İsrailoğulları peygamberinin bu kehanetinde ifade edilen ikili vaatlere büyük önem vermektedir. Her iki grup, Hemede kelimesini bir Mesih'in veya kurtarıcının geleceğine dair bir tür kehanet olarak kabul eder. Onlar bahsedilen bu şaşırtıcı kehanetin Tevrat literatüründe Rabbin yemin etmesi anlamına gelen özel bir dil yapısı içinde ortaya konulduğuna inanırlar. Bu yapıda orduların Rabbi diyor ki ifadesi 4 kez tekrarlanmıştır. Piskopos Keldani'ye göre bu yoruma göre Hemede kelimesini belirli bir kişiyi işaret eden bir özel isim olarak da ele almalıyız. Aksi takdirde bahsedilen şaşırtıcı kehanet tüm ulusların neyi arzuladığı tam olarak belli olmadığı için sadece belirsiz bir genel arzuya dönüşecektir. Buna ilaveten HMD kelimesi genellikle HMD olarak yazılan ve HMD olarak da okunan eski bir İbrani kökeninden veya daha doğrusu Aramice kökeninden türemiştir. İbranice'de bu kelimenin yaygın anlamı arzu, istek, şiddetli özlem ve taleptir. Aynı Sami kökü Arapça'da Hamed fiili olarak da övgüde bulunmak anlamına da gelir. Bu iki anlam birbirinin eş anlamlısıdır. Çünkü övülen ve daha çok övülen şey en şiddetli şekilde arzu edilen, istenen ve özlenen şeydir. Bu etimolojiye dayanarak psikolojik Benjamin Keldane, Arapça Ahmet kelimesinin övülen anlamına gelen İbranice Hemede kelimesinin yani arzu edilen anlamına gelenin aynısı olduğu sonucuna varmıştır. Dolayısıyla ona göre Peygamber Hagai'nin kitabında ifade edilen o şaşırtıcı kehanetin Ahmet veya Muhammed yani İslam peygamberinde gerçekleştiğine dair en ufak bir şüphe yoktur. Bazıları bu kehanetin İsa'da gerçekleştiğine inanabilir. Ancak Hemede kelimesinin etimolojisi göz önüne alındığında Hemede ile Hristiyan peygamberinin İsa, Mesih, Kurtarıcı gibi çeşitli isimleri arasında en ufak bir ilişki veya benzerlik bulunmadığı söylenebilir. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi İsa, kendisi Ahmet adında bir peygamberin geleceğini de müjdelemiştir. Saf suresinin 6. ayetinde şöyle okuruz. İsa, İsrailoğullarına Allah tarafından Ahmet adında bir peygamberin geleceğini müjdeledi. Yunanca yazılan Yuhanna İncil'inde Hemede yerine Galkilit kelimesi de kullanılmıştır. Bu kelime klasik Yunan edebiyatında yapay birleşik bir kelimedir ve başlangıçtaki Yunanca çevirilerde Periklit olduğunun kolayca tahmin edilmesi mümkündür. Periklit ise tam olarak da çok övülen, seçilmiş ve yüce anlamına gelmekte olup Aramice, Hemede veya Hamide kelimesine denktir. Şüphesiz bu İsa'nın beyan ettiği kelimenin de ta kendisidir. İkinci kehanete gelince eğer bunu ciddiye alacak olursak İbranice Shalom kelimesinin sadece genel bir koşu olarak değil aynı zamanda gerçek ve kapsamlı köklü bir dini güç olarak da görmeliyiz. İlginçtir ki tüm dil bilimciler ve Sami dilleri uzmanları İbranice Shalom kelimesinin Arapça İslam kelimesiyle aynı olduğunu da bilmektedir. Bu kelimelerin her ikisi de aynı kökten türemiş olup barış, teslimiyet ve rıza anlamlarına da gelmektedir. O peygamberin gelişiyle ilgili kehanet Tevrat'ın başka bölümlerine de geçmektedir. Eski Ahit'in son kitabı olan Malaki Nebi'nin 3. bölümünde şunları okuruz. İşte ben elçimi göndereceğim. O önümde yolu hazırlayacaktır. O aniden heykele bu mabede gelecek. Arzu ettiğiniz Rab ve sevinç duyacağınız anlaşma elçisi. Orduların Rabbi diyor ki, bilin ki o geliyor. Burada da Rab, orduların Rabbi diyor ki, ifadesiyle elçisinin geleceğine yemin etmiştir. Bu elçi, diğer tüm elçilerin efendisidir ve herkes onu arzulamaktadır. Malaki peygamberinin kehanetine göre, o elçi veya peygamber aniden bu mabede yani 2. Yahudi mabedine girecektir. Biliyoruz ki Hazreti İsa yaşamı boyunca defalarca 2. mabede gitmiş ve kutsal varlığı ile ona daha fazla şeref ve onur vermiştir. Ancak İsa'nın bu mabede yaptığı ardışık ziyaretlerinde ani bir faktör bulunmamaktadır. Çeşitli İncil'lerde Hazreti İsa'nın bu mabede ziyaretleri anlatırken bu ziyaretlerde İsa'nın tek bir kişiyi bile kendi görüşüne ikna edebildiğine dair en ufak bir iddia bulunmamakta. Aslında tüm raporlarda İsa'nın 2. mabede ziyaretlerinin tamamının kahinler, Ferisyan, Levililer ve yazıcılarla tartışma barış çağrısıyla o sona erdiğini de göstermiştir. Üstelik İsa'nın sadece bu mabette veya dünyada barışı sağlamakta kalmadı, hatta bu mabedin yıkılacağını ve yok olacağını da kehanet ettiği eklenmektedir. Metta İncili'nin 24. babında şöyle denir: "Ey Yeruşalim, ey Yeruşalim! Peygamberleri öldüren ve Rabbin de elçilerini taşlayan şehir. Civcivlerini kanatları altına toplayan bir tavuk gibi çocuklarını kaç kez bir araya getirmek istedim ama sen istemedin. Ve şimdi eviniz size ıssız kalacak. Size şunu da söyleyeyim ki Rabbin size gönderdiği kişiyi kabul etmeyi hazır olana kadar beni bir daha görmeyeceksiniz." Bu kehanetten 40 yıl sonra Yahudi mabedi bir kez daha Romalılar tarafından yıkıldı ve Yahudi halkı dünyanın dört bir yanına dağıldı. Ancak Ahmet veya Muhammed hakkında şunu söylemeliyiz ki Kur'an'da belirtildiği gibi o gece yolculuğu sırasında bu yıkılmış mabedi ziyaret etti ve orada kendi kutsal geleneğine uygun olarak tüm peygamberlerin huzurunda namaz kılarak Yüce Allah'ı övdü. İşte o anda Allah bu mabedin çevresini mübarek kıldı ve gaybın ayetlerini ve sırlarını Hatibun Enbiya'ya açıkladı. İslam peygamberinin Miraç gecesinde tüm peygamberlerin mabette bulunması Tevrat ve İncil edebiyatında garip bir olay değildir. Metta İncil'inin 17. bölümünde Mesih'in ihtişamının öğrencilerine açığa çıkması hikayesinde İsa'nın bazı öğrencilerini dağın tepesine çıkardı ve nurani bir şekilde göründükten sonra Hazreti Musa ve İlyas peygamberin de orada bulunup konuştukları anlatılır. Dolayısıyla onların ve binlerce diğer peygamberin İslam peygamberinin Miraç gecesinde Beytül Mukaddes'teki mabedin çevresinde bulunup onunla birlikte Allah'a ibadet ve övgüyle meşhur olmaları uzak bir ihtimal değildir. İşte Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Süleyman mabedine bu ani gelişi sırasında Allah bu mekanı ihtişam ve şerefle doldurmuştur. Tüm bu işaretler bir yana Piskopos Benyamin Keldane şunları söylüyor: Abdullah'ın Müslüman olmayan dul eşi Amine'nin insanlık tarihinde ilk kez Ahmet sıfatını özel bir isim olarak kullanması ve yetim çocuğuna Ahmet adını vermesi gerçeği İslam'ın haklılığını kanıtlayan en büyük mucize ve olgudur. Evet muhterem dinleyiciler, psikopoz Benjamin Keldane'nin söyleyeceği birçok şeyi var. Bu yüzden bizden ayrılmayı, podcastlerimizi dinlemeyi ve arkadaşlarınızı da tavsiye etmenizi de dileriz. Podcastlerimizle ilgili görüşlerinizi turkish@devlis.irib.ir üzerinden iletebilir. Ayrıca İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bu podcast'ı arzu ettiğiniz takdirde arkadaşlarınıza tavsiye etmenizi dileriz. Daha fazla podcast denemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi, bu sitenin sosyal medya hesaplarını da takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte dinleyelim.
Eski adı Niki olan Bayan Fatıma Herman şöyle diyor: Allah-u Teala bizleri hidayete erdirmek ve yol göstermek için Ehl-i Beyti Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha ile birlikte belirlemiştir ki bunlar bizim onur kaynağımızdır. Ehl-i Beyt fertleri onlardan çok şey öğrenebileceğimiz mükemmel insanların birer örnekleridir.
Çocuklar genellikle pak düşünceleri ve kafalarında soru işaretleri olan mahluklardır. Örneğin bu dünyayı kim yarattı? İnsanlar nasıl doğar ve neden ölürler? Ölümden sonraki dünya nasıl bir yerdir? Ebeveyn de genellikle bilgileri ve inançlarına göre bu sorulara cevap vermeye çalışır. Ancak Bayan Niki Harman, Hollanda'da laik ve ateist bir ailede dünyaya geldiği için bu tür sorulara hiçbir zaman İkna edici cevaplar bulamadı.
Bayan Herman bu konuyu şöyle anlatıyor: Çocukluk çağından itibaren kafamı bazı sorunlar meşgul ediyordu. Örneğin biz neden bu dünyaya geldik? Ve yaşamdan amacımız nedir? Acaba sırf yemek, içmek ve uyumak için mi yaratıldık? Acaba ölümle her şey bitiyor mu? Ölümün hakikati nedir? Fakat Hollandalı'la ilk bir ailede doğduğum için bu sorularıma cevap bulamadım. Ta ki zamanla bu sorular kafamı daha da uğraştırmaya başladı. Ama her zaman kendi kendime bir hakikat olması gerektiğini düşünüyordum.
Gerçi Niki'nin ailesi dine inanmıyordu ama o Hristiyan bir okula devam ediyordu. Ancak buna karşın Hristiyanlık inancı da onun sorularına cevap veremiyor, bilakis sorularının sayısını artırıyordu. Böylece Bayan Niki hakikati keşfetmek için kendi kendine çeşitli dinlerin üzerinde araştırma yapmaya başladı. Fakat yine sorularının cevabını bulamadı.
Hollanda'da da diğer batılı devletlerde olduğu gibi İslam ve Müslümanlara karşı ağır bir kampanya yürütülüyordu. Bu tür kampanyalar birçok insanı İslam dinine karşı kötümser yapıyor. Fakat Niki gibi bazı insanları da neden bu semavi din hakkında bu kadar karalama kampanyaları yürüttüğü yönünde meraklandırıyor.
Bayan Nikki, İslam hakkında meraklı oluşu için bir başka nedene de işaret ederek şöyle diyor. Müslümanların kendi dini amellerini yerine getirmeye bağlılığı beni bu alanda araştırma yapmaya teşvik etti. Bu yüzden İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyuruyor. İnsanları dilinizden başka amelinizle davet edin ki sizin takvalı olduğunuzu ve namazınıza bağlılığınızı görsünler. Zira bunlar en iyi tebliğcilerdir.
Her halükarda Bayan Nikki İslam hakkında araştırma yapmaya başlıyor ve birçok yeni Müslüman olduğu gibi ilkin Kur'an-ı Kerim'den etkileniyor. Nikki bu gelişmeyi şöyle anlatıyor. Hollanda diline çevrilen bir cilt Kur'an-ı Kerim aldım ve ayetleri okumaya başladım. Okudukça kendimde daha fazla ruhi huzur hissettim ve sorularımın cevaplarını almaya başladım. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim okuma ilgim arttı.
Hollandalı genç kadın ülkesinde asil İslam hakkında daha fazla bilgisi olan insanlara ulaşamıyordu. Bayan Nikki bu konuda şöyle diyor. Hollanda'da konuşacağım ve bilgi edineceğim kimse yoktu. Öğrenmek istediklerimi sadece internet üzerinden öğrenebiliyordum. İlkin Vahhabilerin internette propagandaları yüzünden onlara katıldım ve ehli sünnete göre iman ettim. Onların ahkamını ve ilk öğretilerini öğrendim. Fakat onlar özgür ortamdan yoksundu.
Tahran Radyosu.
O dönemde batılı devletlerin İranistan Cumhuriyeti hakkında menfi propagandaları ve insafsızca saldırıları bir kez daha Bayan Nikki'nin merakını tetikledi. Bayan Nikki bu olayı şöyle anlatıyor. Batı medyası sürekli İran'a yönelik propaganda yaptığından İran'ın nerede olduğunu, neden bu kadar hakkında propaganda yapıldığını merak ettim. Yine İran, birçok İslam ülkesinde savaş ve çatışma yaşandığı halde İran'da böyle olmaması ilgimi çekti. Daha sonra İranlıların Şia mezhebinden olduklarını öğrendim. Bu da bu mezhep hakkında daha fazla bilgi toplamaya yönelmeme neden oldu.
Böylece Bayan Nikki Harman'ın hakikati keşfetmek için yaptığı araştırmada yeni bir merhale başladı ve bu kez Şii mezhebini araştırmaya başladı. Bayan Nikki bu merhaleyi de şöyle anlatıyor. Araştırmalarımın devamında şarkiyatçı bir bayanın kitabı elime geçti. Kitabın yazarı tarafsız bir şekilde İslam'ın asrı saadeti hakkında ve yine İslam peygamberinin rühletinden sonraki gelişmeler, Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın şehadet macerası hakkında gayet tarafsız bir şekilde o hazretin haklı olduğunu yazmıştı. Bu durum internet üzerinden o hazretin hakkında daha fazla araştırma yapmama sebep oldu. Ve böylece Şii mezhebinin daha mükemmel olduğunu anladım ve Şii oldum.
Bayan Nikki sözlerine şöyle devam ediyor. Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'yı çok seviyorum. O Hazreti örnek almaya çalışıyorum. Ve bu kitap da bana bu yolda çok yardımcı oldu. Ben Hazreti Fatıma'nın uğradığı musibetlerden çok etkilendim. Bu da sorunlara karşı direnmeme yardımcı oldu. Ben her zaman kendime benim sorunlarım Hazreti Fatıma'nın musibetleri karşısında çok küçük ve naçizane olduğunu söylüyordum.
Aslında Hazreti Fatıma'nın yaşamı her Müslüman insan için en iyi örnektir. Ve o hazrette takvası, fazileti ve paklığı ve birçok İslami yüce sıfatı yüzünden Allah katında ve sevgili babası Hazreti Muhammed'in nezdinde yüce bir mevkiye sahiptir. Allah Resulü kızı Hazreti Fatıma hakkında şöyle buyuruyor. Fatıma benim canımın bir parçasıdır. Kim onu üzerse beni üzmüş olur ve kim onu sevindirirse beni sevindirmiş olur. Bu yüzden Bayan Harman o hazreti kendisi için örnek seçmiştir ve hatta adını Fatıma olarak değiştirmiştir.
Bu arada Bayan Nikki'nin Şia mezhebini seçmeye yönelten bir başka sebep de daha önce Şia Müslümanların son imamı Hazreti Mehdi Aleyhisselam ile ilgili gördüğü bir rüya oldu. Bu rüya adeta bir motor gibi onu Şia mezhebini benimsemeye yöneltti.
Gerçi Hazreti Mehdi aleyhisselam gaybet döneminde bulunmaktadır fakat Ehl-i Beyt'in masum imamlarının önemli rollerinden biri olan hidayete erdirme görevini kısıtlı da olsa ifa etmektedir.
Bayan Harman Ehl-i Beyt hakkındaki görüşünü de şöyle anlatıyor. Allah Teala bizleri hidayete erdirmek ve yol göstermek için Ehl-i Beyt'i Hazreti Fatıma ile birlikte belirlemiştir ki bunlar bizim onur kaynağımızdır. Ehl-i Beyt fertleri onlardan çok şey öğrenebileceğimiz mükemmel insanların birer örnekleridir.
Yeni Müslüman olan Hollandalı Bayan Nikki veya yeni adıyla Fatıma, sosyal paylaşım sitesi üzerinden tanıştığı İranlı bir bayanın daveti üzerine İran'a geldi. Böylece İslam ve Şia hakkında bilgisini artırmak istedi. Bu arada İranlı bayan arkadaşının kardeşiyle evlenmelerinin zemini oluştu. Fakat ailesinin İran'da güvenlik olmadığı kuruntusu ile karşılaştı. Ama buna rağmen bu izdivaç gerçekleşti ve Bayan Harman İran'da yaşamaya başladı.
Bu arada Bayan Harman, laik biri olan ve İran hakkında birçok olumsuz haber duyan annesinin İran'a gelmesi de ilginç bir macera oldu. Bayan Harman bu macerayı da şöyle anlatıyor. Annem bizim düğün merasimine katılmak için İran'a geldi ve İran ortamını ve eşimin ailesini görünce Müslümanlar hakkındaki görüşü değişti. Hazreti Masuma'yı ziyaret için Kum kentine yaptığımız seyahatimiz sırasında annem ağlıyor ve türbedeki parmaklıklara el sürüyordu. Eşimin kardeşi annemden insanların neden burada hacetlerini talep ettiklerini bilip bilmediğini sordu. Annem de hemen şöyle dedi. Evet, yoksa neden buraya gelmiş olabilirim ki? Fakat bunları kendi ülkemde söylediğimde bana insan görmediği bir şeyden hacetini isteyebilir mi? Sen yanlışsın diyorlar.
Bayan Nikki sözlerine şöyle devam ediyor. Annem İran'da güvenlik konusunda da hayrete düşmüştü. Annem bayanların hatta gece saat 10 gibilerde evden çıktıklarını görüyordu. Oysa Avrupa'da kadınlar hava karardıktan sonra evden çıkmaz. Bu yüzden annem Hollanda'ya döndükten sonra arkadaşlarının İran ile ilgili görüşünü değiştirmeye karar verdi.
İran'da bir süre yaşadıktan sonra Bayan Harman, İran ve İran milleti hakkındaki görüşünü şöyle beyan ediyor. İran derin mazisi ve güzel sanatları olan ve çeşitli kavimlerin yan yana yaşadığı iyi bir ülkedir. Beni en çok etkileyen ve burada yaşamayı sevdiren şey İran milletinin sevgi ve sıcakkanlı davranmalarıydı. İranlılar her zaman başkalarına yardım etmeye hazırdır ve birbirinin halinden gafil olmazlar. Ailede büyüklere saygı gösterilir ve aralarındaki ilişkiler iyidir. Bunlar Avrupalıları yaşam tarzında olmayan şeylerdir ve herkes kendi kişisel çıkarlarının peşindedir.
Yeni Müslüman olan Bayan Fatıma, ülkesinde ve genellikle Batı'da hicabı korumayı zor olarak yorumluyor ve şöyle diyor. Hollanda'da halk sokakta bana hicabın kötü bir şey olduğunu söylüyor, beni bundan men ediyordu. Fakat Allah'a şükürler olsun Müslüman olunca onlarla konuştum ve hicabın kısıtlama getirmediği gibi bilakis tacizlerden koruduğu konusunda ikna ettim. Nitekim hicab sayesinde kendimi daha güvende hissediyorum. Gerçi Hollanda'da birçok insan hala hicaptan korkuyor ve bunu kabul etmiyor. Fakat biz ne zaman hicabla dışarı çıkacak olursak Allah-u Teala'nın da bizden hoşnut olduğunu hissediyoruz.
Değerli dinleyiciler, Batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte dinleyelim.
Değerli dinleyiciler, bugün yine İranlıların eski zamanlarda su tasarrufu ve su taşımacılığı konusundaki çalışmalarına değinmek istiyoruz. İran'ın güneybatısında Şuşter ve Denizpul kentlerindeki su tesisleri ve yapıları, eski dönemlerde insanların nasıl bir maharetle yüzeysel suları kontrol ettiklerini gösteren iki önemli ve örnek yapılardır. Akan sular ya nehir yolunda ya da kayalardaki deliklerde su değirmenlerini çalıştırıyorlardı. Akan suların gücü buğday ve diğer tahılları öğütme gücüne sahiptir.
Su kaynaklarının yönetiminde ve intikalinde ayrıca su yapı inşaatları alanlarında İran'ı ilk ülkeler arasına yerleştirebiliriz. Bu konuda en önemli icatların büyük bir bölümü Huzistan ilinde bulunuyor. Desful'da ilk su değirmeni Desful Tarihi Köprüsü ile birlikte bundan 1700 yıl önce ve Sasaniler döneminde halkın ihtiyaçları dikkate alınarak Dez Nehri'nin yatağında inşa edildi. Söz konusu değirmenlerin birçoğu yaklaşık 70 yıl öncesine kadar çalışıyor ve halkın una olan ihtiyacını karşılıyordu. Fakat un fabrikasının kurulmasıyla söz konusu değirmenler eski önemine giderek yitirdi.
Günümüzde su değirmeni olarak bilinen yapılar eski zamanlarda bent ve değirmen olarak kullanılan su yapılarından oluşuyor. Bu kompleksler Dez Nehri'nin daimi su akışı, değirmenlerde üretilen ürünlerin örnekleri ile kentin merkezi çekirdeği ile eş zamanlı olarak inşa edildi ve gelecek yıllarda kentin genişlemesini orantılı olarak genişletirdi. Desvu su değirmenlerinin mazisi Sasaniler dönemine kadar uzanıyor. Fakat nehrin 3 bölümünde günümüze ulaşan değirmen kalıntıları Safavi ve Gacarlar dönemine dayanıyor. Bu yapılar Nehir Muluzu, Tuğla ve Saruj harcı ile inşa edilmiştir. Değirmenlerin mimari şekli ise ilçenin yerel mimari tarzıdır ve birbirine bağlı bir kompleks şeklinde inşa edilmiştir.
Değirmenlerin nehirdeki konumu onların eski dönemlerde tıpkı bir baraj gibi suyu istenilen tarafa yönlendirecek şeklindedir. Bu sistem Sasaniler dönemindeki en ileri sistemdi. Bu yapı Polbent ve Dembereç olarak bilinir ve nehrin batı ve doğu kesimini tıpkı bir köprü gibi birbirine bağlarken aynı zamanda sulama veya kente su ulaştırmak için arkada biriken su seviyesine kontrol edilebiliyordu. Söz konusu değirmenlerin içindeki yüksekliği nehir yüzeyinden yaklaşık 4 metredir. Fransız arkeolog Roman Grishman, İran Sanatı adlı kitapta bu sistemin eski tarih döneminde en eski sistem olduğunu ve geçmişinin 1400 ila 1500 yıl önceye dayandığını belirtiyor. Tabi yapılan araştırmalar ise bu tarihlere doğruluyor.
Tahran Radyosu.
Nehrin ortasında Paul Bend'in köprü ağızlarından birinde Sasani eyvanlarına benzeyen büyük bir kemer vardır ve Sasani eyvanlarını anımsatıyor. Sasani şahlarının bu tarz mimariye olan ilgileri nedeniyle buranın bir serdar veya büyük bir yetkilinin yeri olarak belirlendiğini düşünebiliriz. Bu yapılar muazzam polbentlerin bazı parçalarıdır ki daha sonraları çeşitli bölgelerde yapılan değişikliklerle değirmene dönüştürülmüştür. Değirmendeki taşlardan alttaki sabit iken diğeri nehir suyunun kuvvetiyle dönüyordu. Her değirmenin 5 işçisi vardır ve her biri katır ile değirmene buğday getirme, buğdayları değirmen taşına kadar taşıma, değirmen taşlarını kontrol etmek ve onları toplamak gibi farklı görevleri vardı. Ayrıca bir kişi de değirmende gece nöbetçi kalırdı.
Eski zamanlarda nehirde su hacmi azalınca su seviyesini yükseltmek ve suyu değirmenlere doğru yönlendirmek için içi taşla dolu hasır sebetler üst üste konularak kullanılıyormuş. Aslında bu sebetler tıpkı bir derivasyon bend görevini yapıyormuş. Değirmen özel mülkiyete sahipti ve Safeviler döneminde sayıları 50 ile 60 adetti. Fakat onların bazı bölümleri mevsim selleri sonucu tahrip olmuştur.
Nesful su değirmenleri Dez Nehri'nin çeşitli bölümlerinde bulunuyor. Onlardan bir kısmı Nesful Barajı'ndan yaklaşık 800 metre ve Dez Kıyı Eğlence'nin güneyinde, bir kısmı Nesful Yeni Köprü altında, diğer bölümü de ilçenin eski köprüsünün yanındadır. Fakat dünyanın en eski çok amaçlı sanayi kompleksi Şuşter kentindedir. Bu kompleks su taşıyan tüneller, bent, un üretim değirmenleri, çekirdek yağı çıkartma gibi birçok işlevi olması nedeniyle dünyanın en eski tarihi çok amaçlı kompleksidir.
UNESCO tarafından yaratıcı dehana bir başyapıtı olarak nitelendirilerek 2009 yılında dünya mirası olarak ilan edilerek İran'ın Birleşmiş Milletler listesinde yer alan 10. miras alanı olan Şuşter tarihi su sistemi birbirine bağlı olarak çalışan 13 tarihi eserden oluşuyor. Bu eserler Hahameneş döneminden Sasanilere kadar suyun daha verimli kullanılması için inşa edilirdi. Fransız arkeolog Madame Jane Dufflay seyahatnamesinde bu alanın endüstri devriminden önce en büyük sanayi kompleksi olduğunu belirtiyor. Söz konusu tarihi 13 eser birbirinden kısa mesafelerde ve Şuşter kentinin yakınında bulunuyor.
Şelaleler ve su değirmenleri tarihi Şuşter su sisteminin en büyük ve en çok ziyaretçisi olan bölümdür. Bu tarihi komplekste önemli miktarda su değirmeni vardır ve değirmenlerin dönmesi için su gücünün kullanılma örneği açısından mükemmel sayılır. Bu kompleks eski asırlardan suyun en verimli şekilde kullanılması için eşsiz örneklerden biridir. Bu tarihi kompleksin en bariz özelliklerinden biri eski Şuşter kentinin tarihi ve eski bölgesinin yanında olmasıdır. Bu bölge sanayi kullanımının yanı sıra suyun az olduğu dönemlerde kentin su ihtiyacını da karşılar. Bu komplekste çok güzel bir manzara oluşturan, özel bir görüntü sergileyen olay ise su değirmenlerinde kullanılan su atıklarının suni şelaleler olarak ortamı güzelleştirmesi ve büyük bir havuza akmasıdır. Ayrıca Sekore, Dehaneşer ve Beliti olarak tanınan üç ünlü tünelin su kaynağı olan Arka Bentlerin bölgesi de kendine has doğal güzelliklere sahiptir.
Su tünellerin tasarımındaki ilginç konulardan biri ise tarla sulaması dışında bazı farklı alanlar için kullanılabilmesidir. Gerger Köprü arkasındaki üçlü tüneller, değirmeni çevirmek için suyun belli hacmini aktarma görevleri vardır. Gerger Nehri üzerinde şuşlar, su değirmenleri ve şelaleleri eski dönemlerin mühendislik ve teknik biliminin şaheserlerindendir. Gergen Nehri ise tamamen destkent yani el ile oyulan bir nehirdir ve Sasani dönemi şahlarından Erdeşir Babekan tarafından inşa edildi söyleniyordu. Fakat arkeolojik araştırmalarda bu tarihi daha da geriye götürüldü.
Şuşlar kentinde yaşamın uygun şartları ve seçkin konumu ise Karun Nehri'ne yakın olmasındandır. Bu yüzden tarih boyunca halkın bu bölgede yaşaması için uygun ortam oluşturmuştur. Şuşlar'daki en eski tarihi eserler Paleolitik dönemi ve tarih öncesine dayanır. Şuşlar sular arasında tıpkı bir ada gibidir ve etrafında birçok su yapıları, kanal, köprü bentler ve değirmenler şeklinde inşa edilmiştir. Tarihi rivayetlere göre Şapur Sasani döneminde Şuşter kenti altın çağını yaşıyor ve sahip olduğu sulama tesisleri ile donatılarak tarım sektörü en iyi dönemini yaşadı. Aslında Şuşter çalışma açısından birbirine bağlı olan, bu açıdan da dünyada eşsiz sayılan bir kent olarak su binaları ve tesislerin müzesi olarak da kabul edilebilir.
Şuşlar tarihi su tesislerindeki çalışma temeli ise Gerger Barajı'nın nehrin önünü keserek kayada oyulan tünellerin su alması için su yüzeyini yükseltiyor. Üçlü tüneller suyu komplekse yönlendiriyor ve birçok kanala aktarıyor. Kanallardaki su değirmenleri çalıştırmanın ardından büyük bir havuz gibi alana şelale şeklinde akıyor. Bu yüzden Şuşlar ve Despul tarihi su tesisleri suyun diğer bölgelere taşınması için eski insanların ne kadar yüksek teknik ve mühendislik bilgisine sahip olduklarını gösteren en iyi örneklerdir. Bu sular ya nehir yolunda veya kayalarda oluşan veya var olan oyuklarda su değirmenlerini çalıştırıyordu. Akan suyun gücü buğday ve diğer tahılları öğütüyor ve inşa edilen baraj ve bentler de Karun Nehri'nin suyunu büyük kireç bir kayaya doğru yönlendiriyordu.
Böylece asırlar boyunca insanlar birbirinin yanında dayanışma içinde doğa ile el ele en iyi şekilde su kaynaklarını yöneterek kullanıyorlardı.
Bu Muhterem dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programı dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarını sizlere aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, ilahi maneviyat sayesinde kazanılan huzurun, gönüllerde umudun canlanması ve gençlerde umutsuzluğun engellenmesine sebep olduğuna işaretle bunun bir nevi peygamber ile biat anlamında olduğunu belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde de yine bu konuya değinmek istiyoruz. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamber ile biat konusunda şöyle buyuruyor: "Şüphesiz Allah ağaç altında sana biat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş. Ey bizim peygamberimiz, biz seninle biat edenleri Allah-u Teala bunların kalbinde ne olduğunu biliyor. Bu samimi motivasyon ile yapılan bu biat, Allah-u Teala'nın onların kalplerine huzur ve sükunet nazil etmesine sebep oluyor. Kalplere huzur nazil olunca endişeler yok olur, kaybolur. Ümitsizlik yok olur. Günümüzde düşmanın en önemli çalışmalarından biri ümitsizlik oluşturmak ve umutsuzluğa kaptırmaktır. Çeşitli alanlarda gençleri umutsuz ediyorlar, yaşlıları umutsuz ediyorlar, eski inkılapçıyı umutsuz ediyorlar. Bu ilahi huzur ve sükunet insana umut verir. Peygamber ile biat böyledir. Bugün siz inkılap ile biat edince ve biatinizi yeniler ve tazeleyince peygamber ile biat etmiş olursunuz. İmam Hümeyni ile biat eden peygamber ile biat etmiştir. İmamın inkılapçı çizgisini canlı tutup onun parçalanmasına izin vermeyince, eskimesine izin vermeyince aslında peygamber ile biat etmişsiniz. Peygamber ile biat edince de o zaman Allah ise peygamberine ve inananlara huzur ve güvenini indirmiş. Bu ayette onlara huzur, güven duygusu vermiştir. Allahu Teala gönüllere huzur verecektir. Huzurunuz olunca, güven duyduğunuzda o zaman düşmanla mücadele alanında şaşırmazsınız. Umutsuzluğa kapılmazsınız. Sarsılmazsınız. Bugün bu sükunet ve huzur nedeniyle insan İran halkının Amerika ve komplolarına karşı kesin zafer kazanacağından emin olabilir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarıyla ilgili kalıcı ıtır sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aile ocağı, sevgi ve aşk yuvası.
Bugün ailenin üreme, talim ve terbiye ve duygusal ihtiyaçları karşılamak gibi bazı işlevleri üzerinde durmak istiyoruz. Birlikte deneyelim.
Geçen bölümde aile ocağının tanımı ve sizler için hazırladığımız dizi programımızın ana eksenlerinden söz ettik. Bugün biraz önce de belirtildiği üzere ailenin üreme, talim ve terbiye ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamak gibi bazı işlevleri gözden geçirmek istiyoruz.
Aile ocağı her toplumun ilk temel taşı ve aynı zamanda en temel kurumlarından biri sayılır. Bu kurum toplumun diğer kurumlarına eşgüdümlü hareket ederek insan kişiliğinin gelişmesine ve yücelmesine katkı sağlayabilir. Bu yüzden ailenin tanımı, işlevleri, tesirleri ve önemli zamanların büyük ilgi duyduğu belli başlı konulardır. Aile üzerinde araştırma yapanlar ve kanaat önderlerine göre bu temel kurum cinsel ve duygusal ihtiyaçların tatmin edilmesi, üreme ve nesillerin gelişmesi ve iktisadi gereksinimlerin giderilmesi için en uygun zemindir.
Batılı uzmanlar William Ogburn ve Clark Tibbets, 1934 yılında ailenin işlevleri için üreme, destek ve koruma, sosyalleşme, cinsel davranışları düzenleme, duygu ve birlikteliği geliştirme ve sosyal konum kazandırma gibi 6 temel işlevden söz etti. Gerçi günümüzde ailenin işlevleri çağdaş yaşam tarzı ve yeni sosyal şartlara göre değiştiği ve yeni işlevler kazandığı da unutulmaması gerekir. Buna göre eğitim, dini terbiye, sosyal denetim, iktisadi ihtiyaçların karşılanması, boş zamanların değerlendirilmesi ve kişiliğin gelişmesi ve pekişmesi gibi işlevleri de ailenin işlevleri arasında sayabiliriz.
Ailenin çeşitli işlevleri arasında üremenin özel bir konuma sahip olduğu söylenebilir. Neden? Çünkü ailenin bekası üremeye ve nüfusunun da çoğalmasına bağlıdır. Bundan başka evlatların varlığı aile için neşe ve mutluluğa ve temellerinin güçlenmesine katkısı olur. Evlenen bir çift er geç bebeklerinin doğmasını beklemeyi başlar. Gerçi çeşitli insanlar, kültürler ve toplumlarda bebek sahibi olma zamanı, çocukların sayısı ve aralarındaki yaş farkı gibi konularda bazı farklılıklar söz konusu olabilir. Fakat bebek sahibi olmak tüm kültürlerde ve toplumlarda ve çeşitli sosyal ve iktisadi sınıflar mensup olan insanların arasında vazgeçilmez bir arzu ve istektir. Bir aileye bebek geldiğinde o ailenin atmosferi neşelenir ve hoş bir hale bürünür. Ayrıca anne ve baba yeni sorumluluklarla tanışır. Bebeğin sağlıklı beslenmesi ve sağlık tedbirlerinden başka talim ve terbiye ailelerin çocuklara karşı en önemli sorumluluklarından biri sayılır ve bu yüzden ailenin işlevlerinden biri olarak yerini alır.
Aile ocağı uygun ortam, uygun imkanlar ve uygun şartlar hazırlayarak çocukların talim ve terbiyesinde ve geleceğinde önemli rol ifa eder. Geçmişte kreşler gündeme gelmeden ve yeni özel okullara söz konusu olmadan önce çocukların talim ve terbiyesi ve yaşam için gerekli olan tüm maharetlerin öğretilmesi ailenin göreviydi. Dolayısıyla o dönemde çocuklar anne ve baba ve ailenin büyüklerinden resmi olmayan bir eğitim sisteminde ahlak ilkeleri, sosyal kurallar ve ayrıca çeşitli meselelerle tanışırdı. Günümüzde yaşam tarzında yaşanan değişikliklerin ardından ve özellikle gelişmiş ve karmaşık hale gelmiş toplumlarda aile ocağının bazı görev ve sorumlulukları kreşlerin, okulların ve diğer talim ve terbiye kurumlarının üzerine düşmüştür. Buna karşın bu kurumların hiçbirinin ailenin ifa ettiği rolü ve üstlendiği sorumluluğu aile gibi yerine getiremeyeceği kesindir.
Aile fertlerinin cismi ve ruhsal güvenliğini ve sağlığını temin etmek de ailenin en önemli görevlerinden biri sayılır. Aile fertlerinin sağlıklı beslenmesi için gerektiği planlamanın yapılması ve ailenin sağlık koşullarının uygun hale getirilmesi hiç kuşkusuz aile fertlerinin duygusal ve ruhi açıdan en iyi şekilde yetişmelerine de katkı sorur. Beslenme gereksinimlerine gereken özen gösterilmeyen ve ailenin sağlık koşulları önemsenmeyen ailelerde türlü hastalıklara yakalanmak kaçınılmazdır. Öte yandan aile fertlerinin duygusal meselelerinin göz ardı edilmesi ve ruhsal ihtiyaçlarını karşılamaması psikolojik açıdan dengeli olmayan insanların yetişmesine sebebiyle verir.
Bu konuda İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hameneyi şöyle buyuruyor. İnsanoğlunun ihtiyaç duyduğu en önemli şey huzurlu bir yaşamdır. İnsan saadeti her türlü ruhi bunalım ve ızdıraptan uzak durmasına bağlıdır. Bunu ise insanlara veren ailedir. Araştırmalar ruhi açıdan sağlıklı olmayan çiftlerin genellikle huysuz ve sağlıksız evlatlar yetiştirdiğini gösteriyor. Depresyon içinde olan annelerin genellikle içine kapanık ve inzivaya çekilmeyi tercih eden evlatlar oluyor ve bu çocuklar daha sonra topluma ayak bastıklarında türlü sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor. Bu yüzden insan ister aile ocağı kurarken ve ister ortak yaşamı boyunca kendisinin ve aile fertlerinin duygusal ve ruhi gereksinimlerini gözetlemesi ve bu bağlamda gerekli olan eğitimi ve bilgileri alması gerekir.
Muhterem dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin sonuna geldik. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16.
Ganan Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.